şimdi bakın, ben bu çalışmaların anası dediğim zaman yani şunu da kabul etmek lazım. Tam olarak bilmiyoruz kim tam ne yapıyor. Yani Gülen hareketi bunun ne kadar arkasında, onları bilmemiz aslında imkansız. Fakat herkesin edindiği izlenim bu. Yani bu gerçek olmasa bile gerçekler izlenimler tarafından tanımlanıyor. Dolayısıyla onun için zaten makalemde de onu söylemiştim. Tabii bunun sonuçları bence çok ciddi olacak. Bir kere şimdiden görüyoruz zaten. Bugün bir sürü insan hem TRT'den hem Maliye Bakanlığı'ndan işinden alındı. Yani büyük bir tasfiye başlıyor bürokraside. Bunun ilk sonucunu bence şeyde göreceğiz, mahalli seçimlerde, yerel seçimlerde göreceğiz. Burada artık Gülen hareketiyle hükümet arasında, AKP arasında şöyle diyeyim, büyük bir kırılma var. Fakat bence bu kırılma geçici bir kırılma. Bu kırılma daha çok Gülen hareketiyle Erdoğan ve Erdoğan etrafındakilerle ilgili. Yani şöyle diyeyim, başka birisi başa gelirse AKP'nin durum değişecek. Çünkü genel olarak felsefi açıdan AKP ile Gülen hareketi birbirinden o kadar uzak değil. Fakat Gülen hareketi ile Erdoğan arasında büyük bir mesafe var. Artık dediğim gibi amansız bir savaş gelişti bunların arasında. Dolayısıyla yerel seçimlerde bunun ilk emarelerini göreceğiz. Fakat buradan da şunu çıkartmamak lazım. Yani diyelim ki hareketin en direkt olarak yardım edeceği ya da kişiler kaybederse demek ki bu işte Erdoğan kazandı, hareket kaybetti anlamına gelmez. Fakat bu da benim gördüğüm kadarıyla ikisi de kaybedecek eninde sonunda. Bir kere bu büyüklükte yolsuzluğun altından kalkmak bence çok zor. Yani tabii bu yolsuzluk iddiaları henüz kanıtlanmadı ama AKP ve hükümetin yaptığı en büyük yanlış, gizli olaylarında yaptığı yanlışı tekrarlamak. Yeni yapılan atamalar, tasfiyeler, komplo teorileri, bence bunların hepsi eninde sonunda AKP'nin ve Erdoğan'ın yararına olmayacak ve aslında onların bir şeyler sakladıklarını gösterecek. Halbuki en baştan Nazlı Olacağ'ın dediği gibi başbakanın söylemesi gereken şey, eğer yolsuzluk olmuşsa ben yolsuzluğa karşı mücadele eden bir başbakan olarak seçildim, politikacı olarak seçildim ve ben bu yolsuzluğun üstüne gideceğim deyip bu kapatılırdı. Şimdi artık kapatılamayacak.
Peki her şey nereden çıktı sizce? Bütün her şey Gülen hareketiyle Erdoğan'ın arasındaki anlaşmazlığın çok uzun bir tarihi yok. Kürt sorunu, MİT krizi konularında anlaşamadıklarını biliyoruz medyadan. Pek çok iddia var bu konuda. Sizce ilk çıkış noktası ve bu sürece getiren maddeler neydi?
Bence genel olarak bir rahatsızlık var Gülen hareketinde. Yani Erdoğan'ın son derece güçlenmesi, Gülen hareketiyle AKP bir yerde bir koalisyon yaptılar. Bu koalisyon askerlere karşıydı. İkisi de askerlerden çok korktukları için ve askerlerin gücünden çok korktukları için ve onlardan da askerlerden de çok çektikleri için ikisinin amacı askerleri bir yerde depolitize etmekti. Ve o da başardılar. Onu başardı. Fakat onu başardıkları zaman mesela Gülen hareketinin fark ettiği şey şu oldu bence. Tamam, askerlerden kurtulduk. Askerler artık bir faktör değil. Fakat onun yerine daha onun kadar güçlü yeni bir oluşum var. O da Erdoğan ve AKP. Bu Erdoğan ve AKP ile ilgisi yok bence. Bunun aslında en büyük sebebi Türkiye'de muhalefetin çalışmaması. Türkiye'de doğru dürüst bir muhalefet olsaydı, Türkiye'de seçimlerde işte devamlı AKP'nin garanti olarak kazanacağı, bundan sonra hep AKP hükümetleri olacağı intibası olmasaydı, yani CHP'nin kazanma şansı olsaydı, o zaman Gülen hareketi bence o kadar korkmazdı. Gülen hareketi en çok korktuğu şey herhangi bir gücün devleti kontrol edip tamamıyla kontrol etmesi. Çünkü askerlerle gördüler. Askerler istediklerini yaptırıyorlardı. Bu da şimdi aynı tehlike Erdoğan'la ortaya çıktı. Bir de yolsuzluklar çok uzun zamanda konuşulan bir konuydu. Bu da zaten Gülen hareketin çok büyük bir rahatsızlığı var. Yani yolsuzluklar konusunda. Yani onları en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi galiba. Dolayısıyla bu aşırı güçle yolsuzlukların beraber ortaya çıkması bence onları rahatsız etti. Gülen hareketi dediğimiz zaman çok dikkatli davranmamız lazım. Çünkü bunu bir Fethullah Gülen mi emir veriyor, yoksa Gülen hareketi kendisine özgü bir düşünce şekli var. Ona göre hareket ediyor. Ona sempati duyan gerek polis memurları olsun, gerek savcılar olsun, ona öyle hareket ediyorlar. Yani onu çok dikkatli devamımız lazım. Çünkü bunun içeriğini tam bilmiyoruz. Erdoğan'a en yakın insanlardan birisinin böyle ulu orta mahkemeye çağrılması falan onları çok rahatsız etti ve tasfiyeler başladı buna karşılık. Ve ondan sonra iplak o zaman koptu bence. O da işte Gülen hareketinin hatası vardı. Buna karşılık dershane meselesinde hükümet çok kötü bir adım attı. Çünkü dershaneler son derece popüler bir şeydi. Fidan krizi aslında bütün Gülen hareketine tesir etmemiştir. Çünkü Gülen hareketinin eliti bunun farkındaydı. Halbuki dershaneler herkesi etkiliyor. Sırf Gülen cemaatine yakınlığı olan insanlar değil. Üniversiteye çocuğunu yollamak isteyenler de bu krizin tesirini hissetti. Onun için bence orada, onun için hükümet geri adım attı. Çünkü o çok kötü bir hamleydi. Son gördüğümüz bu yolsuzluk iddiaları ve gözaltına alınmalar bence dershane kriziyle ilgisi yok direkt olarak. Çünkü bu yolsuzluk araştırmaları 1,5 sene önce başladı. 1 sene önce başladı. Yani dershane krizinin geleceğini kimse bilmiyordu.
Erdoğan'ın da Gülen hareketinin de bu krizden kurtulacağını, ayakta kalacağını söylüyorsunuz. Hiç böyle bir şey olmamış gibi yola devam edilebilir mi bu noktada? Ya da bu krizin kazananı ya da kaybedeni diyecek olursanız.
Şimdi bakın, yani bence Erdoğan bu krizden muazzam büyük bir yara olacak. Fakat Erdoğan'a karşı çıkacak ciddi bir muhalefet olmadığı için yerel seçimlerde belki İstanbul'u kaybederler, belki Ankara'yı da kaybeder AKP. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Erdoğan'a karşı kim çıkacak aday olarak? O mesele. Ama çok daha zorlanacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, o şüphesiz. Köşke çıkacak olan Erdoğan eskisi kadar güçlü olmayacak bence. Parti içinde de zaten şunu biliyoruz. Parti içinde ondan çok ciddi bir rahatsızlık var. Bu Abdullah Gül'ün önünü açabilir. Eğer Abdullah Gül başbakan olmak isterse.
Yani bu krizin kazananı Abdullah Gül olur diyorsunuz.
Evet.
Sizce Gül'ün başbakanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderliği ne kadar mümkün?
Bakın, yani şu, hele bu krizden sonra şunu da düşünün. Şu anda 4 bakandan bahsediyoruz. Belki daha fazla insan var. Belki başbakana yakın başka insanlar da olabilir. Yani bakan olmayan insanlar da olabilir. Yani bu yolsuzluk meselesinin şimdi gördüğümüz belki bir buzdağının sırf tepesi de olabilir. Dolayısıyla AKP'nin içinde buna karışmayan AKP'nin geri kalan milletvekilleri, yani kime dönecekler şey için? Partiyi kurtarmak, partinin hala güçlü bir parti olarak devam edebilmesi için. Abdullah Gül'den başka birisi yok ki. Ve parti içinde gelecek olan baskı bence bu krizle ilgisi olmayan bir insanın partinin başına geçmesini isteyecek taban.
Peki Amerika'dan nasıl görünüyor bu yaşananlar? Amerika düşük düzeyde tabii ki açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkiler ya da Amerika nasıl izliyor bu yolsuzluk operasyonunu?
Şimdi bakın, bu tam Gezi'nin bir kopyası olmak üzere. Amerika'nın en çok yadırgadığı mesele, Gezi'den sonra hükümetten gelen ve hükümet yanlarından gelen ve hükümet medyasından gelen söylemdi. İşte faiz lobisi, yabancılar, işte Reuters, CNN, Yahudiler ve bu komplo teorilerine AKP'nin inanmasıydı ve AKP'nin içinden çıkan çok ırkçı söylemdi. O, Obama ile Erdoğan arasındaki ilişkinin bozulmasına sebep verdi ve niye sebep verdi? Çünkü şunu fark etti burası Amerika, eski o ilişki, o yakın ilişkinin devam etmesi çok zor. Çünkü sizin karşınızdaki adam sizin ona karşı komplo yaptığınıza inanıyor. Aynı söylem şimdi aynı şekilde ortaya çıktı. Yine işte İsrail, yine Türkiye'nin gelişmesini istemeyen, işte Türkiye'nin efendim dış politikasını beğenmeyen, ki bundan kastedi Amerikan hükümeti. Demek ki onlar yapıyor bu düğmeye basıyor bu yolsuzluk krizinde. Bu söylem yine Amerikan-Türk ilişkilerinin düzelmemesine sebep verecek. Bence seyredecek. Çok bir şey söylemeyecek ama o söylemi çok ciddi bir şekilde takip ediyor. Çünkü o Gezi olaylarından sonra o söylem Beyaz Sarayı ve Dışişleri Bakanlığı'nı çok çok çok çok rahatsız etti. Düşünün ki 17 Mayıs'ta Sayın Erdoğan Beyaz Saray'da yemek yiyor. Ondan sonra 2 hafta sonra partisi, kendisi, Amerikalıları Gezi olaylarıyla suçluyor. Bu nasıl bir müttefik? Ne yapıyordunuz Beyaz Saray'da o zaman? Yani Amerikalılar çok şaşırdılar, çok şok geçirdiler bence bu söylemden. Ve aynı hatayı şimdi yapıyorlar.
Son olarak bundan sonra ne olacak sizce?
Bu çok ciddi bir kriz ve bence bu kriz sürecek. Değişik şekillerde ortaya çıkacak. Hükümetin işini çok daha fazla güçleştirecek ve hükümet devamlı bir kriz modunda olacak bundan sonra. Yerel seçimler şimdi eskisinden çok daha önemli. Zaten çok önemliydiler. Şimdi daha da önemli oldular. Ve yerel seçimlere kadar çok çok çok sert bir politika göreceksiniz iktidardan da.
Sayın Andri Barki, çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için.